Ayrım 9. Mutlu Ölüm, Albert Camus. Sayfa 110. 4. Bölüm. Tan ağarırken Merson'un arabası gece lambalarını yakmış, kıyı yolunda ilerliyordu. Cezayir'den çıkışta sütçü arabalarına yetişmiş, onları sollamıştı ve atların sıcak terle ahır karışımı kokusu sabah serinliğinin değerini daha bir artırmıştı. Ortalık karanlıktı henüz. Son yıldız gökte usul usul eriyordu. Karanlığın içinde parlayan yolda motorun mutlu hayvanının gürültüsünü, kimi zaman da yolun karanlık zemininde yok olup gidinceye kadar biraz daha uzaktan gelen bir at tırısıyla bidon dolu bir arabanın sarsıcı patırtısını, atın ayaklarında parlayan nalların dörtlü gürültüsünü algılıyordu yalnızca. Sonra her şey hızın gürültüsü içinde yok oluyordu. Şimdi daha hızlı gidiyor, gece hızla güne evriliyordu. Araba, Cezayir tepelerinin arasında yoğunlaşan gecenin derinliğinden, sabahın süzülerek doğduğu denize egemen olan boş bir yola çıkıyordu. Mersault, arabayı son hızda bıraktı. Tekerlekler, çiğ taneleriyle ıslanmış yolun üzerinde vantuz gürültülerini daha bir artırıyordu. Sayısız dönemeçlerde yapılan frenler, lastiklere keskin çığlıklar attırıyor ve düz yolda yeniden başlayan ağır uğultu, aşağıdaki kumsallardan yükselen denizin küçük seslerini bastırıyordu bir an. Ancak uçak, otomobilin içinde duyduğundan daha koygun bir yalnızlık duygusu verebilir insana. Mersault, bütünüyle kendi dünyasında, davranışlarının doğruluğundan emin, kendine ve kendini uğraştırana dönebiliyordu. Şimdi gün, yolun ucunda daha büyük açılmıştı. Denizin üzerinde güneş doğuyor, onunla birlikte de kırmızı uçuşlu kuşlar ve böceklerle dolu, daha az önce ıssız duran iki kıyıdaki kırlar uyanıyordu. Kimi zaman bir köylü geçiyordu oradan ve kendisini hıza kaptırmış giden Mersault, bütün ağırlığıyla bitek ve sulu toprağa basan, çuval yüklü bir gölgenin görüntüsünü seçebiliyordu ancak. Otomobil, düzenli bir biçimde denize egemen olan tepeciklere götürüyordu onu. Küçük tepeler irileşiyordu ve daha biraz önce güneşe karşı gölge oyunları içinde güçlükle seçilen silüetleri hızla yaklaşıyor, ayrıntılarıyla büyüyor, Merso'ya zeytin ağaçları, çamlar, kaba sıvalı küçük evlerle dolu, ansızın açılmış yamaçlarını sunuyordu. Sonra bir başka dönemeç, otomobili gelgitle kabaran, Merso'dan yana tuz, kızıllık ve uyku dolu bir bağış gibi yükselen denize doğru uçuruyor. Bunun üzerine araç, yol üzerinde vınlıyor ve başka tepelerle hep benzer bir denize doğru yol alıyordu. Dünyanın karşısındaki evde gideceğini bir ay önce açıklamıştı. Öncelikle gezmiş ve daha sonra Cezayir dolaylarında kalmıştı. Birkaç hafta sonra da yolculuğun bundan böyle kendisi için yabancı bir yaşamı simgelediğinden emin olmuş dönüyordu. Çevre değişikliği ona yalnızca kaygılı bir mutluluk gibi görünüyordu. Bunun içinde anlaşılmaz bir yorgunluk hissediyordu içinde. Çenova'da Tipasa örenlerinin birkaç kilometre ötesinde denizle dağ arasında satın aldığı küçük eve yerleşerek tasarısını gerçekleştirmekte acele ediyordu. Cezayir'e varışında yaşamının dış görünümünü sahneye koymuştu. Alman eczacılık ürünleriyle ilgili değerli tahviller satın almış ve işin başına bir görevli oturtmuştu. Böylece Cezayir'deki yokluğunun ve sürdürdüğü bağımsız yaşamın dayanaklarını oluşturmuştu. İş iyi kötü yürüyordu. Rastlantısal açıkları sıkıntı duymadan derin özgürlüğünün bir vergisi sayarak karşılıyordu. Gerçekten de dünyaya onun anlayabileceği bir yüz sunmak yeterli. Gerisi tembellik ve korkaklık. Bağımsızlık ucuzundan birkaç iç dökme sözcüğüyle kazanılır. Mersault daha sonra Lucien adlı talihiyle ilgilendi. Kadının anne babası yoktu. Yalnız yaşıyordu. Bir kömür işletmesinde sekreterdi. Meyveyle besleniyor ve kültür fizik yapıyordu. Mersault ona ödünç kitaplar verdi. O hiçbir şey söylemeden onları kendisine geri getirdi. Sorularına evet iyi ya da biraz hüzünlü gibi yanıtlar verdi. Cezayir'den ayrılmaya karar verdiği gün ona birlikte yaşamalarını ama Cezayir'de çalışmadan oturmasını ve ona gereksinim duyduğunda kendisiyle buluşmasını önerdi. Öyle inandırıcı bir dille söyledi ki Lucien bunda hiçbir aşağılayıcı yön görmedi ve zaten aşağılayıcı bir şey de yoktu. Lucien çok zaman aklıyla anlayamadığını gövdesiyle algılıyordu. Kabul etti. Mersault ekledi. Eğer önemliyse size evlenme sözü verebilirim. Ama bu bana yararlı görünmüyor. Nasıl isterseniz, dedi Lucien. Bir hafta sonra Mersault onunla evleniyor ve yola çıkmak üzere hazırlanıyordu. Lucien bu süre içinde mavi denizde dolaşmak için portakal rengi bir sandal satın aldı. Mersault direksiyonu bükerek bir erkenci tavuktan sıyrıldı. Catherine'le yapmış olduğu söyleşiyi düşünüyordu. Yola çıkıştan bir önceki gün otelde yalnız bir gece geçirmek için dünyanın karşısındaki evden ayrılmıştı. Öğle sonuydu. Sabahleyin yağmur yağdığı için bütün körfez yıkanmış bir cam ve gökyüzü yeni bir çamaşır gibiydi. Tam karşıda körfezin eğri çizgisini sona erdiren burun, görkemli bir durulukla beliriyor ve güneşin bir ışınıyla yaldızlanarak büyük bir yaz yılanı gibi denizin içinde uzanıyordu. Patrice valizini toplamayı bitirmiş ve kolları pencere pervazında açgözlülükle dünyanın bu yeni doğuşuna bakıyordu. ''Burada mutluysan niye gidiyorsun anlamıyorum.'' demişti ona Catherine. ''Sevilmek tehlikesini yaşayacaktım küçük Catherine ve bu da benim mutlu olmamı engelleyecekti.'' Divanın üzerine büzülmüş duran Catherine, boynu hafif bükük, derinliksiz güzel bakışıyla Patrice'e bakıyordu. O, ''Çoğu insan yaşamını karmakarışık bir duruma getirir ve türlü yazgılar uydurur. Benim için bu çok basit, bak.'' diyor yüzünü çevirmeksizin. Dünyanın karşısında konuşuyordu ve Catherine kendisinin unutulmuş olduğunu hissediyordu. Kıvrılmış koluyla pervaza dayanan Patrice'in uzun parmaklarına, gövdesini tek kalça üzerine alarak duruş biçimine, görmeden kestirebildiği yitip gitmiş bakışına bakıyordu kız. ''Demek istediğim'' dedi ama sustu ve Patrice'e baktı. Küçük yelkenliler dinginlikten yararlanıp denize açılmaya başlıyordu. Dar geçide varıyorlar, orayı kanat vuruşlarıyla dolduruyorlar ve birden uzun bir köpük ürpertisi içinde yitip giden bir hava ve su iziyle birlikte seyir yönlerini açığa çeviriyorlardı. Denizde ilerlerlerken Catherine oturduğu yerden onları Patrice'in çevresinde yükselen beyaz bir kuş sürüsü gibi görüyordu. Patrice onun sessizliğini ve bakışını hissetmiş gibiydi. Döndü, ellerini aldı ve onu kendine çekti. ''Hiçbir zaman vazgeçme Catherine. İçinde öyle çok şeye sahipsin ki hepsinden soylusu da mutluluk duygusu taşıyorsun. Yalnızca bir erkeğin yaşamını bekleme. Onca kadın bunun için yanılıyor. Sen yaşamı bizzat kendinde ara.'' ''Yakınmıyorum Mersault'' dedi Catherine tatlılıkla. Patrice'in kolunu tutarak. ''Şimdi önemli olan tek şey var. Kendine iyi bak.'' Kendi gerçekliğinin nedenli az şeye bağlı olduğunu hissetti o zaman Mersault. Yüreği son derece katıydı. ''Şimdi bunu söylemeyecektin.'' Valizini aldı. Önce dik merdiveni, sonra zeytin ağaçlarıyla başlayıp zeytin ağaçlarıyla biten yolu indi. Chenow'dan bir örenler ve pelinler ormanından, iyisiyle kötüsüyle bir yaşamın anısıyla birlikte, umut ve umutsuzlukla ilintisiz bir aşktan başka hiçbir şey beklemiyordu artık onu. Geriye döndü. Yukarıda Catherine uzaklaşmasına bakıyordu kıpırdamadan. 2 saat dolmadan Chenoa'nın karşısındaydı Mersault. O sırada Doruk kırmızı ve sarı ışıklarla aydınlanırken, gecenin mor ışıkları, dağın denize dalan yamaçlarında salınıyordu hala. Orada tüm yüksekliğiyle denize dalan bu kocaman ve adaleli hayvan sırtına banmak üzere, sahilin ufka gölgeleri vuran tepelerinden başlayan kara vardı. Tıpkı şiddetli ve yoğun bir atılım gibi. Merso'nun satın aldığı ev, şimdiden sıcakla sararan denizin 100 metre uzağında, son yamaçların üzerinde yükseliyordu. Zemin katın üzerinde yalnızca bir kat ve bu katta da eklentileriyle birlikte tek oda vardı. Ama bu oda genişti ve öndeki bahçeye, sonra da bir terasla uzatılmış görkemli bir koy aracılığıyla denize açılıyordu. Mersol çabucak çıktı oraya. Deniz çoktan tütmeye başlamıştı. Bu arada maviliği koyulaşıyordu ve aynı anda terasın tuğlalarının sıcak kırmızısı, ışık ve parıltı saçıyordu denize doğru. Kaba sıvalı trabzanlar, görkemli bir sarmaşık gülünün ilk çiçeklerini içeri bırakıyordu. Güller beyaz beyaz açılmış, denizin üzerinde ilgisiz duruyordu ve taç yapraklarının sertliğinde hem doyurucu hem de verimli bir şey vardı. Aşağıdaki odaların biri, Chenoa'nın meyve ağaçlarıyla kaplı ilk yamaçlarına bakıyordu. Öteki ikisi ise bahçeye ve denize. Bahçede iki çam ağacı, yalnız uçlarında sarı ve yeşil yapraklar bulunan ölçüsüz gövdelerini gökyüzüne salıyorlardı. Evden bu iki ağacın arasındaki alan ve gövdeler arasındaki deniz çizgisinden başka bir şey görülmüyordu. Şu anda hiç olmazsa küçük bir vapur geçiyordu enginden ve Mersault bir çamdan öteki çama süren tüm yolculuk boyunca ona baktı. Yaşayacağı yer burasıydı. Kuşkusuz bu yerlerin güzelliği yüreğini etkiliyordu. Zaten bu çevre için satın almıştı evi. Ama burada bulacağını umduğu dinginlik ürkütüyordu onu şimdi. Ve onca bilinçle ardından koştuğu bu yalnızlık, çevresinde oluşunca kaygı verici geliyordu şimdi ona. Köy uzakta değildi, birkaç yüz metre ötedeydi. Dışarı çıktı. Küçük bir keçi yolu yoldan ayrılıyor, denize iniyordu. Bu keçi yoluna saptığı anda denizin öbür kıyısından küçük Tipasa burnunun görüldüğünü fark etti ilk kez. Bu burnun ucunda tapınağın yaldızlı sütunları ve sütunların dört bir yanında da uzaktan kül rengi, yünsü bir tüy gibi görülen pelinlerin arasında aşınmış örenler beliriyordu karaltı biçiminde. Haziran akşamlarında rüzgarın güneşe bulanmış pelinlerin kokusunu denizin üzerinden Chenoa'ya kadar taşıyabileceğini düşündü Mersault. Evini yerleştirmesi, düzenlemesi gerekiyordu. İlk günler çarçabuk geçti. Duvarları kireçle badanaladı, Cezayir'den duvar kaplamaları satın aldı, elektrik döşeme işine girişti. Gün boyunca köyün otelinde yenen yemekler ve deniz banyolarıyla kesilen bu çalışma içinde buraya niçin geldiğini unutmuştu ve gövdesinin yorgunluğuyla bitkinlikten ölüyordu. Böğürleri çökmüş, bacakları kopmuş, boyanın yetmemesinden ya da sofada koşuşturma sırasında yanlış bir iş yapmaktan kaygılanmıştı. Otelde yatıyor, köyle yavaş yavaş tanışıyordu. Pazar öğleden sonra Rus bilardosu ve pimpon oynamaya gelen delikanlılar, oyunları bütün bir öğle sonunu doldurduğu ve yalnızca tek bir şey içtikleri için patronun tepesine attırıyorlardı. Denize bakan yolda akşamları dolaşan kızlar, el ele tutuşuyorlar ve sözcüklerin son hecesini vurguluyorlardı. Otelin balığını sağlayan tek kollu balıkçı Perez, köyün doktoru Bernard'la da orada karşılaştı. Ama evde her şeyin yerleştirildiği gün, Mersault eşyalarını oraya taşıdı ve biraz olsun kendine geldi. Akşamdı, üst kattaki odadaydı. Pencerenin arkasında, iki çam arasındaki alanı ele geçirmek için iki dünya birbiriyle çekişiyordu. Hemen hemen saydam olan birinde yıldızlar çoğalıyordu. Daha yoğun ve siyah olan ötekinde derinden gelen bir su şıpırtısı denizi haber veriyordu. O güne kadar kendisine yardım eden işçilerle görüşerek ya da kahvenin patronuyla gevezelik ederek başkalarıyla birlikte yaşamıştı. Ama bu akşam ne yarın ne de başka bir zaman hiç kimseyle karşılaşmak zorunda olmadığının ve onca dilediği yalnızlıkla karşı karşıya kaldığının bilincine vardı. Kimseyi görmeye zorunlu olmadığı andan itibaren ertesi gün ona korkunç yakın göründü. Bu arada istemiş olduğu şey konusunda kuşkusu kalmadı. Uzun bir süre boyunca tükenişe kadar kendisiyle baş başa kalmak. Gecenin geç vaktine kadar sigara içerek ve düşünerek oturmaya karar verdi. Ama saat 10'a doğru uykusu geldi ve yattı. Ertesi gün geç uyandı. Saat 10'a doğru kahvaltısını hazırladı ve temizlenmeden kahvaltısını yaptı. Kendini biraz yorgun hissediyordu. Tıraş olmamıştı ve saçları dağınıktı. Bu arada yemeği yedikten sonra banyoya gidecek yerde bir odadan ötekine gezindi durdu. bir derginin yapraklarını karıştırdı ve sonunda duvarda iyi takılmamış bir elektrik düğmesi bularak son derece mutlu oldu, çalışmaya koyuldu. Kapı çalındı. Bir gün önce anlaştıkları üzere öğle yemeğini getiren otelin küçük garsonuydu gelen. Olduğu gibi ve tembellikle oturdu masaya. Yemekler soğumadan iştahsızca yedi ve aşağı odadaki divanın üzerine uzanıp sigara içmeye başladı. Uyandığında uyumuş olduğu için kızgındı. Saat 4'ü buluyordu. Temizliğini yaptı, bunun üzerine özenle tıraş oldu, giyindi ve iki mektup yazdı. Biri Lucien'e, öteki 3 yüksek öğrenim öğrencisi kıza. Vakit şimdiden geç olmuş, gece çökmüştü. Yine de mektuplarını postaya vermek üzere köye gitti ve kimseyle karşılaşmadan geriye döndü. Odasına çıktı, oradan da taraçaya geçti. Denizle gece kumsalın üzerinde ve örenlerin içinde söyleşiyordu. O düşünüyordu. Bu yitik günün anısı kendisini avuluyordu. Bu akşam hiç olmazsa çalışmak, bir şeyler yapmak, okumak ya da gecenin içinde yürümek üzere dışarı çıkmak istiyordu. Bahçe parmaklığı gıcırdadı. Akşam yemeği geliyordu. Acıkmıştı, iştahla yedi ve dışarı çıkmayacağını hissetti o sırada. Yatakta uzun uzun okumaya karar verdi. Ama gözleri ilk sayfaların üzerinde kapandı. Ertesi günse geç uyanıyordu. İzleyen günlerde Mersault üzerindeki bu uyuşukluğa karşı koymaya çalıştı. Günler bahçe kapısının gıcırtısı ve sayısız sigarayla dolu geçerken bir sıkıntı onu bu yaşama iten davranışla bu yaşam arasındaki uyuşmazlığın boyutunu gösteriyordu. Bir akşam öylesine istemiş olduğu yalnızlığı bozarak Lucien'e gelmesini yazdı. Mektup yola çıktığında gizli bir utanca boğulmuştu. Ama Lucien gelince bu utanç bildik bir varlığın yeniden bulunmasından duyduğu bir tür budala ve aceleci neşeye, onun varlığının sağladığı kolay yaşam içinde eridi gitti. Kadınla ilgileniyor, çevresinde dönüyordu. Lucien ise biraz şaşırarak ama üzerindeki iyi ütülenmiş beyaz bez giysilerinden sürekli kaygılanarak bakıyordu ona. Mersault o sırada kırlara çıktı ama Lucien'le birlikte. Dünyayla suç ortaklığına yeniden kavuştu ama elini Lucien'in omzuna atarak. İnsana sığınarak böyle gizli korkusundan kurtuluyordu. Yine de iki gün sonra Lucien canını sıkmaya başlamıştı. Kadın onun yanında yaşama isteğini dile getirmek için böyle bir zamanı seçti. O sırada akşam yemeği yiyorlardı ve Mersault buna gözlerini tabağından kaldırmaksızın kesinlikle karşı çıktı. Bir sessizliğin ardından Lucien yansız bir sesle eklemişti. Beni sevmiyorsun. Mersault başını kaldırdı. Kadının gözleri yaş doluydu. Yumuşadı. Ama sana sevdiğimi hiçbir zaman söylemedim ki küçüğüm. Doğru dedi Lucien. Üzüntüm de bunun için ya. Mersault ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. İki çamın arasından görülen gecede yıldızlar dolup taşıyordu. Ve belki de Patris hiçbir zaman yüreğinde kendi sıkıntısıyla yakında geçirdiği günlerden doğma böyle bir bıkkınlığı birlikte duymamıştı. Güzelsin Lucien dedi. Daha ötesini de artık görmüyorum. Fazladan bir şey istemiyorum senden. Bu ikimiz için de yeterli. Biliyorum dedi Lucien. Patris'e sırtını dönüyor ve bıçağının ucuyla sofra örtüsünü temizliyordu. Patris onun yanına geldi ve ensesinden tuttu. İnan bana, büyük acı yoktur. Büyük pişmanlıklar, büyük anılar yoktur. Her şey unutulur. Büyük aşklar bile. Yaşamda aynı anda hüznün ve coşkunluğun bulunuşu bundandır. Olayları görmenin ancak belli bir yolu vardır ve zaman zaman ortaya çıkar. İşte bunun içindir ki yaşamında büyük bir aşka, mutsuz bir tutkuya sahip olmuş olmak yine de iyidir. Bu en azından bizi çökerten nedensiz umutsuzluklar için bir korunmadır. Bir süre durduktan sonra Mersault düşünüp ekledi. Bilmem beni anlayabildin mi? Anladığımı sanıyorum dedi Lucien. Birden başını ona doğru çevirdi. Mutlu değilsin. Ama olacağım dedi Mersault sert bir biçimde. Olmam gerekiyor. Bu geceyle, bu deniz ve parmaklarımın altındaki bu enseyle. Pencereye dönmüştü ve eliyle Lucien'in boynunu sıktı. Susuyordu kadın. Hiç olmazsa dedi yüzüne bakmadan bana birazcık dostluk duyuyor musun? Patris onun omzunu ısırarak yanına diz çöktü. Dostluk mu? Evet, geceye duyduğum dostluk gibi. Gözlerimi sevinçle dolduruyorsun ve bu sevincin yüreğimde tuttuğu yeri bilmezsin. Ertesi gün gitti kadın. Ondan sonraki gün kendi kendisiyle anlaşamayan Mersault otomobille Cezayir'e dönüyordu. Önce dünyanın karşısındaki eve gitti. Dostları içinde bulundukları ayın sonunda kendisini görmeye geleceklerine söz verdiler. Daha sonra mahallesine uğramak istedi. Evi bir kahveciye kiralanmıştı. Fıçıcıyı merak etti ve kimse onunla ilgili bilgi veremedi. İş aramak için Paris'e gittiği sanılıyordu. Gezmeye çıktı Mersault. Lokantacı Celeste yaşlanmıştı ama biraz. Renaud, veremi ve ciddi havasıyla sürekli oradaydı. Herkes Patrice'i yeniden görmekten mutluydu. O da bu karşılaşmadan heyecanlandığını hissediyordu. "Oh Mersault," dedi Celeste. "Değişmemişsin, hep aynısın." "Evet," dedi Mersault. Şu tuhaf körlüğe şaşıyordu ki insanlar kendilerinde değişeni çok iyi bilmelerine karşın dostlarına ilk ve son olarak kendi oluşturdukları bir imgeyi yakıştırıyorlar. Ve işte o daha önce nasılsa öyle kabul ediliyordu. Nasıl ki bir köpek karakter değiştirmez, insanlar da köpektir insan için. Celeste, Renaud ve ötekiler kendisini öyle iyi tanıyorlardı ki onlar için üzerinde insan yaşamayan bir gezegen kadar yabancı ve kapalıydı. Yine de onlardan dostlukla ayrıldı ve lokantadan çıkışta Mart'la karşılaştı. Kadını görünce onu hemen hemen unutmuş olduğunun ancak yine de içten içe karşılaşma umudunu taşıdığının bilincine vardı. Her zaman boyalı bir tanrıçanın yüzüne sahipti Mart. Onun içten içe ama mantığıyla istemeden arzuladı. Birlikte yürüdüler. "Ah Patrice," diyordu, "ne kadar sevindim. Ne yapıyorsun?" "Hiç, görüyorsun, kırlarda oturuyorum. Çok güzel. Ben de hep bunu düşledim." Ve bir sessizlikten sonra, "Biliyor musun," dedi, "sana kızmıyorum." "Öyle mi?" dedi Mersault gülerek. "Kendi kendini kandırıyorsun." Bunun üzerine Mart hiç tanımadığı bir sesle konuştu. "Kötü yürekli olma. Ne istiyorsun?" "Bunun bir gün böyle biteceğini biliyordum. Sen garip bir adamdın. Bense senin söylediğin gibi küçük bir kızdan başka bir şey değildim. Gittiğinde çok kızdım kuşkusuz. Anlıyor musun? Ama sonunda kendime senin mutsuz olduğunu söyledim. Ne gülünç değil mi? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama ilk kez aramızda geçenler beni hem üzdü hem de mutlu etti." Şaşıran Mersault ona baktı. Birdenbire Mart'ın kendisine her zaman çok iyi davrandığını düşündü. Onu olduğu gibi kabul etmiş ve çok kez yalnızlığını dağıtmıştı. Haksızlık etmiş olan kendisiydi. Hem de imgelemiyle öz saygısının ona gereğinden çok değer verdiği bir zamanda. Gururu ondan bunu esirgemişti. Hangi acımasız paradoksla sevdiğimiz varlıklarla ilgili olarak önce onların yararına, sonra da zararına olmak üzere hep iki kez yanıldığımızı kavruyordu. Bugün anlıyordu ki Mart kendisiyleyken hep doğal davranmıştı. Nasılsa öyleydi ve bu niteliğiyle ona çok şey borçluydu Mersault. Yağmur çok az yağıyordu. Sokağın ışıklarını çoğaltıp dağıtacak kadar. Işık ve yağmur damlalarının arasından Mart'ın birdenbire ciddileşmiş yüzünü görüyor ve içinde devinip duran ama dile getirilemeyen, başka zaman olsa bir tür aşk sanabileceği sarılgan bir minnettarlık duyuyordu. Ama şu zavallı sözcüklerden başkasını bulamadı. "Biliyorsun," dedi ona, "seni çok severim ve şimdi hala bir şeyler yapabilseydim." Mart gülümsedi. "Hayır," dedi ona, "ben gencim. Bu durumda düşün ki kimi yoksunluklara katlanamam." Kabul etti Mersault. İkisi arasında hem ne uzaklık ve hem de ne çok gizli uyum vardı. Onu evinin önünde bıraktı. Şemsiyesini açtı o. "Umarım ki yeniden görüşürüz," dedi. "Evet," dedi Mersault. Kadının yüzünde küçük, hüzünlü bir gülümseme vardı. "Ah," dedi Mersault, "işte küçük kız yüzün." Kapının altına çekilmiş şemsiyesini kapatıyordu kadın. Patrice elini uzattı, gülümseme sırası ondaydı. "Görüşmek üzere, görüntü." Mart hızla elini sıktı, çarçabuk yanaklarından öptü ve koşarak merdivenleri çıktı. Mersault yağmurun altında kalmış, yanaklarının üzerinde Mart'ın soğuk burnunu ve sıcak dudaklarını hissediyordu hala. Bu birdenbire ve içten öpücük, Viyanalı, kırmızı çilli, küçük fahişenin öpücüğünün bütün temizliğini taşıyordu. Mersault bu sırada Lucien'i görmeye gitti. Onda yattı ve ertesi gün ondan kendisiyle bulvarlarda yürümesini istedi. Aşağı indiklerinde öğle olmak üzereydi. Portakal rengi tekneler dörde bölünmüş meyveler gibi güneşte kuruyordu. Güvercinler ile gölgelerinin ikili uçuşu hafif bir eğri çizerek yeniden yukarıya çıkmak üzere rıhtıma doğru indi. Parlayan güneş usul usul ısıtıyordu. Mersault dar geçitten yavaş yavaş çıkan, hızlanan, gökte ve denizde köpüklenen ışık çizgisine doğru rahat bir biçimde çark eden kırmızı siyah posta gemisine bakıyordu. Yol alışa bakan biri için tüm yola çıkışlarda acı bir tatlılık vardır. Şansları var, dedi Lucien. Evet, dedi Patrice. Düşündüğü ise hayırdı. Ya da en azından bu şansa imrenmiyordu. Onun içinde başlamalar, yola çıkışlar, yeni yaşamlar çekiciliğini koruyordu. Ama biliyordu ki mutluluk bu biçimiyle ancak tembellerin ve güçsüzlerin ruhunda yer alabilir. Mutluluk bir seçim ve bu seçim içinde de tasarlanmış, bilinçli bir istenci içeriyordu. Zagreus'u duyuyordu. Vazgeçme isteğiyle değil, mutluluk isteğiyle. Kolu Lucien'e dolalıydı. Avcunda kadının sıcak ve yumuşak göğsü bulunuyordu. Aynı akşam kendisini Cenova'ya götüren otomobilde Mersault, suyun ve birdenbire ortaya çıkan tepeciklerin kabarışı karşısında içinde büyük bir sessizlik hissediyordu. Kimi şeylere yeniden başlıyormuş gibi yaparak geçmiş yaşamının bilincine varıp istediklerini ve istemediklerini tanımlamıştı içinde. Daha önce utanç duyduğu o bozgun günlerini tehlikeli ama gerekli buluyordu. Orada yitip gidebilir ve böylece tek aklanma olanağını yitirebilirdi. Ama zaten her şeye alışmak gerekiyordu. Mersault iki fren arasında o hem küçültücü ve hem pek değerli olan gerçekliğe inanıyordu. Onun aradığı ayrıksı mutluluğun koşulları sabah uyanışlarında, düzenli deniz güneş banyolarında ve bilinçli bir sağlık bilgisinde bulunuyordu. Daha sonra çaba gerektirmeyecek bir yaşama yerleşmek, soluğunu zamanın ve yaşamın derin ritmine uydurmak için hızdan yararlanmaya karar vererek son hızla gidiyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 123.